Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümde size egzersiz ve endokrin sistem ilişkisinden bahsedeceğim. Yani endokrin sistem dediğimiz nedir? Hormonların kontrol edildiği sistem. Onun egzersizde nasıl değiştiğini göstereceğim size. Çok önemli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Aslında şöyle oldu. Ben dedim ki büyüme hormonuyla alakalı bir bölüm yapayım. Yani ben 100 küsürlü bölümlerde büyüme hormonunu yapmıştım. Yani daha spesifik bir konudan bahsedecektim. Egzersiz üzerindeki etkilerinden. Sonra başka bir siteye girdim ben. Fizyopedi diye bir site var. Yani Fizyopedia diyelim. Oradan baktım. Bu çok aslında dünya çapında bir site. Yani şöyle dünya çapında online eğitimler veriyorlar falan filan. Sonra dedim ki ben buradan bir okuyayım. Neyse okudum. Ondan sonra gittim. Ben başka sitelerden de bunu onayladım. Ve size aktarıyorum. Şimdi giriş kısmında şöyle demiş. Fiziksel egzersiz vücudunuz için tabii ki bir stres yaratır. Yani bunu biliyorsunuzdur zaten. Ve de bununla beraber nöroendokrin sistem üzerinde de güçlü bir etkisi vardır. Yani nöroendokrin dediği ne? Sinir ve de işte hormon sistemi üzerinde de önemli bir etkisi vardır. Bu da aslında sizin egzersizinizi doğru yapabilmenizi sağlıyor. Yani böyle bir baskı yaratıyor ve işte sizin mesela uzun süre egzersiz yapmanız, işte yoğun şekilde egzersiz yapmanız falan hep bunlar tarafından kontrol ediliyor. Nasıl kontrol ediliyor? Mesela siz diyelim ki işte çok yoğun bir egzersiz yapıyorsunuz. Eğer ki büyüme hormonunu artırmak istiyorsanız mesela şuradan da belki aklınızda vardır. İşte bileşik egzersizler yapın filan derler. İşte squat, deadlift falan gibi. Onlar büyüme hormonu seviyelerini çok yükseltir derler. Neden biliyor musunuz? Sebebi şudur. Anaerobik glikolizin olduğu kısımda yani böyle bir laktik asitin çıktığı kısımda büyüme hormonu çok fazla salgılanır. O yüzden öyle bir etkisi vardır. Endokrin sistem işte genel olarak baktığımızda organ fonksiyonlarını iyileştirmede, fiziksel görünüşünüzü daha iyi hale getirmede ve de zihninizi iyileştirmede rol oynar. Mesela özellikle yoğun şekilde egzersiz yapmak endokrin fonksiyonunu iyileştirecektir. Yani hormon fonksiyonunu iyileştirecektir denilmiş. Ve genel olarak bakarsak yani ana endokrin etkilerine bakarsak mesela burada egzersiz açısından baktığımızda birkaç tane hormon rol oynuyor ve bunların vücut üzerinde farklı etkileri var. Bu hormonları tanıyoruz şimdi. Bunlardan birincisi human growth hormone yani büyüme hormonu. Bu hipofiz bezinden salgılanıyor ve sizin aslında hücre büyümenizi teşvik ediyor. Sizin işte böyle bir büyüme olarak baktığımızda, hücre yapımı olarak baktığımızda öne çıkan hormonunuz ve çocukluk zamanlarında en yüksek seviyelerinde ergenlikte tepe noktasına ulaşıyor. Ardından da orta yaşta falan düşmeye başlıyor. Burada şundan bahsetmiş. Uykuda özellikle de diyor REM uyku evresinde yani bu son evresi oluyor. Sizin uykunuz 5 aşamadan oluşuyor. 1-2, 1,5 saat sürer bu. 5 aşaması vardır. Mesela ilk 1-2 evresi yani stage 1, stage 2 diyelim. Orada siz aslında derin değil hafif uyku evresindesiniz. 3-4'te derin uykuya geçiyorsunuz. Mesela burada büyüme hormonu seviyeleri çok yüksektir denilirdi. Ama burada diyor ki REM döngüsünde. Acaba şeyi mi kastediyor? Yani bütün döngüyü mü kastediyor? Onu bilemiyorum ama yani derin uyku evresinde büyüme hormonu çok artırılır. Çünkü bununla ilgili bölüm yapmıştım. Burada biraz anlaşılması zor bir kullanım var. Ondan dolayı belki öyledir yani. Neyse yani uykunuzu iyi uyumanız gerekiyor ve işte büyüme hormonu kas kütlenizi artırmanızda, yağ metabolizmanızı kontrol etmede ve de işte böyle bir büyüme kısımlarında işte bağışıklık sistemini desteklemede falan hep rol oynuyor. Yüksek yoğunluklu egzersiz ya da kardiyo tarzı egzersiz büyüme hormonu seviyelerini artırır deniliyor. Ancak öyle değil. Yani bu kardiyo tarzı ne bileyim aerobik diyelim yani egzersiz büyüme hormonu seviyelerini çok fazla artırmaz. Egzersiz işe yarar ama öyle değildir. Bakın gördüğünüz gibi şimdi burada dünya çapında eğitim veren bir kuruluşun sayfasından çeviriyorum. Ama öyle değil işte. Laktik asit çıktığı zaman yani sizin anaerobik glikoliz evresinde olduğunuz zaman büyüme hormonu seviyeleri çok artar. Yani böyle bir durum vardır. Neyse demiş ki işte doğal yolları da vardır büyüme hormonunu artırmanın. Egzersiz gibi demiş gene. Aynı şeyleri de tekrar tekrar yazıyor yani. İşte bununla beraber iyi uyku da sizin büyüme hormonu seviyelerinizi artırmada en güçlü silahlarınızdan bir tanesidir. Yani aslında uyku en fazla salgılandığı kısım büyüme hormonunun. Bir de saati vardı bunun. Galiba akşam 10'la gece 2 miydi neydi öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir durumu var yani. Diğeri kortisol. Kortisol adrenal bezlerine, yani böbrek üstü bezlerinden salgılanan bir steroid hormon ve kan şekeri seviyelerinizi, metabolizmanızı, su sodyum dengenizi, kan basıncınızı yani tansiyonunuzu kontrol etmede rol oynuyor. Siz stresli bir durumla karşılaştığınızda, mesela egzersizde diyelim, kortisol salgılanıyor ve kortisolun salgılanması aslında şuna yarıyor. Hem sizin karbonhidratlarınızı hem de yağlarınızı yıkıyor. Yani size enerji vermeyi gerektiriyor bu durum. Ne oluyor? Gerektiriyor derken yani onun için gerekiyor. Şimdi mesela sizin kan şekeri seviyeleriniz düşmeye başlıyor. Kan şekeri seviyeleriniz düştüğünde kortisol devreye giriyor. Kortisolle beraber başka bir hormon daha devreye giriyor. Birazdan aktaracağım size. O zaman ne oluyor? Kan şekeri seviyeleriniz yükseliyor. Özellikle demiş, uzun süreli egzersizlerde rol oynar kortisol. Ve işte bu kortisolü kan dolaşımına bırakıyor. Yani kortisolün aslında şeyi vardır. Kan şekeri seviyelerini yükseltme etkisi vardır. Mesela ben böyle check-up'a falan girdiğimde, özellikle o sıralarda çok diyet falan yaptıktan sonra giriyorsam ya da işte stresli bir durumda giriyorsam, orada benim kortisol seviyelerim hep yüksek çıkıyor. Hatta doktora da söylüyorum. Diyorum ki ben çok stresli bir durum yaşıyorum. Yani kan şekerimin artmasının sebebi ondan dolayıdır. Hani adam bana sürekli şey diyor mesela, yürüyüş yap falan diyor. Hani benim işimi bilmediği için. İşte çok fazla tatlı tüketme falan diyor. Halbuki ben tatlı matlı tüketmiyorum. Ne oluyor? Stres hormonu seviyelerim çok yükseldiği için kortisol. O zaman ne oluyor? İşte benim kan şeker seviyelerim de yükseliyor. Başka adrenalin. Adrenalin sizin aslında kalp fonksiyonlarınızı iyileştirmede rol oynuyor. Mesela bu sizin nabzınızı artırır, kan damarlarınızı sıkıştırarak işte tansiyonunuzu falan yükseltir. Ve aktif dokulara da kan dolaşımını sağlıyor. İşte gereken enerjiyi, oksijeni falan sağlıyor. Ve düzenli egzersiz yapmak sizin modunuzu iyileştiriyor. Düzenli egzersiz bununla beraber aslında sizin dinlenme kısmındaki adrenalin seviyelerinizi düşürüyor. Yani böyle bir aslında adaptasyon geliştiriyor. Bakın bu adaptasyon çok önemli. Nedir? Mesela kortisolde de öyle bir şeyin olması gerekir. Hatta geçenlerde, bilmiyorum takip ediyor musunuz, besin.piramidi ben Instagram sayfasında story'de paylaşmıştım. Orada bir doktor anlatıyordu. Şimdi siz eğer ki vücudunuzu böyle düzenli şekilde kortisole maruz bırakmazsanız, yani strese maruz bırakmazsanız, bu sefer oradaki tepki yavaşlamaya, değişmeye başlıyor. Yani vücudunuzun kortisolle karşılaştığı zaman verdiği tepki, eğer ki alışmışsa, böyle hiç karşılaşmayan birinin verdiği tepkiye göre çok daha aslında yumuşak oluyor. Orada diyordu ki doktor, bir insan diyordu, eğer ki mesela piyango kazanırsa bile felç kalabilir, pıhtı atabilir. Çünkü kortizole, yani o stres hormonuna çok böyle bir şeyi yok, dayanıklılığı yok. O yüzden aslında makul durumlarda, mesela adrenalin de öyledir. Eğer ki siz egzersizde adrenalini salgılatıyorsanız, o zaman dinlenmede ha tamam der vücut. Böyle bir egzersiz sırasında zaten salgılanmıştı, şu anda dinleniyorum. O açıdan adapte olmanızı da geliştirir yani. Sonra dopamin. Bakın burada diyor ki runner's high'a en fazla sebep olan aslında hormondur demiş. Şimdi runner's high dediği şu. İnsanlar koşmaya başlıyorlar. Mesela düzenli koşan insanlar vardır. Düzenli koştuktan sonra bağımlılık gelişir ona. Bacağı sakatlanır, dizi sakatlanır, bilmem ne olur. O gene de koşmak ister. Neden? Çünkü kendini iyi hissetmek için. Şimdi eğer ki baktığımızda, yani böyle bir araştırmalara şunu görüyoruz. Dopamin seviyelerini egzersiz artırıyor ve işte stresi azaltıyor, depresyon belirtilerini falan azaltıyor. Aslında burada şeyde rol oynar, endorfinde. Endorfin ağrı kesici kimyasallar, burada ondan bahsetmemiş. Beyindeki ağrı kesici kimyasallar sizin aslında böyle bir psikolojik rahatsızlığınızı da giderir. Ne olur? Siz kendinizi kötü hissedersiniz, endorfin salgı, endorfin bağımlılığı diye bir şey vardır mesela. O zaman ne oluyor? Siz kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Bir noktadan sonra aslında egzersizdeki bağımlılık yapan kısım dopaminden çok endorfindir. O yüzden burada bahsetmemiş ama öyle bir durumda vardır yani. İşte dopaminin artması aslında sizin işte böyle bir stres sebebiyle rahatsızlık hissinde gidermenize sebep olur. Serotonin. Serotonin egzersiz sayesinde artırılır. Şimdi burada başka bir şeyden bahsedeceğim size. İşte modunuzu iyileştirir, sosyal davranışlarınızı iyileştirir, iştahınızı, sindiriminizi, hafızanızı, seksüel fonksiyonunuzu ve de uykunuzu iyileştirir deniliyor. Şimdi dopaminde bir bağımlılık durumu vardır. Bakın hiçbir zaman unutmayın bunu. Dopamini eğer ki çok yüksek seviyelere çıkarırsanız, o zaman ne olur? Bağımlılık gelişmeye başlar. Dopamin bağımlılığı. Hatta İngilizce'de böyle dope diye bir kelime vardır. Yani dope diye yazılır. O oradan geliyor. Mesela böyle çok iyi bilmem ne gibi, yani o olan olağanüstü gibi kullanımlarda dope derler. Neyse, yani buradaki mesele aslında buna bağımlılık da geliştirmemek. Şimdi eğer ki bağımlı olursanız dopamininiz düştüğü zaman hemen yükseltmeye çalışırsınız. Bu uyuşturucu kullanan insanlarda, kumar bağımlılığında falan mesele dopaminle alakalıdır. Siz de spora böyle bir bağımlılık derecesinde yaklaşırsanız o zaman dopamin sürekli beyniniz tarafından istenir. Yükselt dopamini. Siz sporu yaparsınız daha yüksek bir şey yapmaya çalışırsınız. Bence zaten bu powerlifting falan gibi olayların temeli bu. Dopamindeki aslında düzensizlik. Yani bir noktadan sonra insanlar kontrol edememeye başlıyor. Ne oluyor? Adam bilmem kaç kiloyla, Ronnie Coleman var mesela. Bilmem kaç kiloyla squat yapıyor. Squat yapıyor. Adam şimdiye geliyoruz Ronnie Coleman'a. Fıtığı var. 20 tane ameliyat geçirdi falan. Adama diyorlar ki neden rahatsız oluyorsun yani geçmişle alakalı pişmanlığın. Hani onu yapmasaydım. Çünkü 400 kiloyla falan squat yaptığında işte fıtık attığından bahsediyor. O da diyor ki benim pişmanlığım diyor. Orada yaptığımda diyor fıtık atması değil. 4 tekrar yapabilirdim keşke yapsaydım onunla alakalı. Yani orada aslında beynin sizi kontrol etmeye başladığı nokta gelişiyor. O yüzden ona dikkat etmeniz lazım. Glukagon ve insülin. Şimdi bunlar aslında kan şekeri seviyelerini korumak için pankreas tarafından salgılanan 2 tane hormon oluyor. Şimdi buradaki mesele şu. Sizin vücudunuz egzersiz sırasında tabii ki çok fazla şeker istiyor egzersize devam edebilmek için. Mesela hangisinde ister? Anaerobik glikolizde. Neden? Çünkü şeker kullanıyorsunuz. Yani siz glikojen depolarınızı kullanıyorsunuz. Aerobik glikolizde. Neden? Oksijenli ortamda gene şeker kullanıyorsunuz. Yani şekere ihtiyacı vardır. O zaman ne oluyor? Siz egzersiz sırasında mesela diyelim ki hiç böyle bir ekmek mekmek bir şey yemediniz. Direkt aç karnına spor yapmaya başladınız. Bu sefer ne olacaktır? Aslında kan şekerini yükseltmek için birkaç tane hormon devreye girecektir. Nedir bunlardan bir tanesi? Kortizoldür mesela. Kortizolün haricinde glukagon. Glukagon sizin mevcut aslında glikojen depolarınızdaki şekeri kullandırtıyor. Yani kan şekeri seviyeleri düştüğü zaman çok tehlikeli ya. İnsanlar şeker komasına girip ölüyor. Yükselmesi değil düşmesi çok tehlikelidir. O zaman ne yapıyor? Glukagon kan şekeri seviyelerini kontrol edebilmek için işte o zaman pankreastan salgılanmaya başlıyor. Ama unutmamanız gereken kısım siz mesela glikojen depolarınızı yıkmaya çalışıyorsanız yani kilo vermeye çalışıyorsanız bu sefer ne olacak? Sizin aç karnına spor yapmanız gerekecek. Yani ben ekmek yedim, kraker yedim ama çok az yedim fark etmez. O zaman ne oluyor? İnsülin devreye giriyor. İnsülin devreye girdiği zaman kan şekeri seviyelerini zaten yükselten bir hormon olduğu için bu sefer vücut glukagonu devreye sokmuyor. Glukagonu devreye sokmadığı zaman ne oluyor? Siz mevcut glikojen depolarınızı boşaltmıyorsunuz. Mevcut glikojen depolarınızı boşaltmadığınız için sonrasında diyelim ki siz bitti spor ne vardır? Mesela işte ben de çok paylaştım bunu. Siz spordan sonra insülini teşvik etmeniz gerekir. Nasıl yapacaksınız bunu? İşte ekmek mekmek yiyeceksiniz. Siz insülini teşvik ettiniz. Tamam. İnsülinin anabolik etkilerinden faydalandınız. Ama bu sefer de neye yol açıyor bu? Aslında siz glikojen depolarınızı boşaltmadan tekrar insülin alıyorsunuz. Yani insülin salgılatıyorsunuz karbonhidrat aldığınız için. Bu sefer neye yol açıyor bu? Sizin mevcut glikojen depolarınızı boşaltmadan karbonhidrat almanıza. Eğer ki miktarda sapıtırsa o zaman ne olacaktır? İşte o zaman siz yine yağ olarak devam edeceksinizdir kariyerinize. En iyisi bu noktada aslında şeydir, aç karnına spor yapmaktır ama yönetimle alakalı. Yani siz tabii ki aç karnına spor yaptığınızda bir kısım kas dokunuzdan da yersiniz ama onu kontrol etmek önemlidir. Zaten bunu kontrol etmek de sizin işiniz değildir. Testosteron biliyorsunuz testislerde üretiliyor erkeklerde. Kadınların yumurtalıklarında da küçük miktarda üretiliyor. Ve kas proteini büyümesinden sorumlu, işte kas hasarının onarımından sorumlu. Bu da nerede ortaya çıkıyor? Aslında egzersizde ortaya çıkıyor. Erkeklerde daha fazla kas dokusu var, kuvveti daha yüksek, işte cinsel isteği falan. Daha doğrusu yani bu cinsel isteği falan kadınlarda da olabilir de erkeklerde kas dokusu artmış durumda bununla beraber kuvveti işte cinsel isteği sperm sayısını falan testosteron seviyeleri belirliyor. Erkekler yaşlandıkça testosteron doğal olarak düşmeye başlıyor ve testosteronun aslında temel olaylarından bir tanesi ne? Kas yıkımını engellemesi. Direnç ve de yüksek yoğunluklu egzersizler, aralıklı egzersizler sizin testosteron seviyelerinizde artışa yol açabiliyor. Bu da aslında şimdi HIIT demiş burada mesela. HIIT'te yani High Intensity Interval Training. Bu arada yani ilginç değişik şeyler yazmış burada. Yazım şekilleri de çok yanlış. Bilmiyorum bu siteye pek güvenim sarsıldı yani okumaya başladıkça da. Çok acayip doktorlar da çalışıyor. Bir yandan siteye bir yandan doktorlara güvenim sarsılıyor. Neyse yani yüksek yoğunluklu egzersiz yaptığınız zaman eğer ki bunu iyi yönetemezseniz aslında testosteron seviyeleriniz düşmeye başlar. Çünkü süre antrenör olabilirsiniz. Onu yönetmeniz gerekir. Çok böyle özet şeylerden gitmiş. Onun için de sorun çıkabiliyor yani. Allah'tan ben çok hakimim de konuya. Çerçeve olarak alıyorum yani. Östrojen yani bu menopoz mesela belirtileri ortaya çıktığı zaman ne oluyor? Östrojen seviyeleri düşmeye başlıyor. Şimdi Östrojenin aslında damar genişletici etkisi vardır. Yani östrojen sebebiyle kadınlarda nitrik oksit seviyeleri yüksektir. Eğer ki bir kadın menopoza girerse o zaman ne oluyor? Östrojen seviyeleri düşüyor. Kalp krizi geçirme riski artar. Çünkü damarları genişletme etkisi de ortadan kalkar. O yüzden de öyle bir durum vardır. Burada da diyor ki egzersiz diyor. Aslında bununla alakalı karşı çıkan bir numaralı olaylardan bir tanesidir yapabileceğiniz aktiviteler yani. Mesela demiş ki burada işte kalp ne derler heart rate'deki nabzınızdaki 30 dakikalık artış sizin günlük olarak östrojen seviyelerinizi korumanıza yardımcı olabilir ve böylece de menopoz belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir denilmiş. Ve işte burada demiş ki egzersiz olarak baktığımızda uzmanların verdiği tavsiyelere ek olarak hani başka şeyler de yaparak bunu azaltabilirsiniz. Demiş ki işte düzenli egzersiz yapmak haftanın 5 günü sizin işte endokrin sisteminizi ve de sinir sisteminizi ayakta tutmaya ve de yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir demiş. Ve düzenli egzersiz yapmak bununla beraber vücudunuzda hormonların dağılımını kolaylaştırır ve böylece işte iyi kalmasını vücudunuzun ve de dengede kalmanızı sağlar. Sonra başka bir şey var mı diye bakalım. İşte egzersiz sizin vücudunuzun hormonlarını dengede tutar denilmiş. Özellikle de insülinin salgılanmasını dengede tutar denilmiş. Böyle bir makaleydi gördüğünüz gibi. Yani burada dediğim gibi ben bunu çerçeve olarak almayı doğru buldum. Neden? Çünkü bazı anlattığı şeyler yani çok havada kalabiliyor. Mesela bu REM noktasında işte büyüme hormonunun salgılandığından falan bahsetmiş. Yani öyle değildir. Hani derin uyku evresinde salgılanır o. Ama galiba bu bütün döngüyü söylüyor. Yani 1,5 saatlik döngüden bahsediyor. Yani uyumanızdan falan bahsediyor. Ama özet olarak geçmemiz gerekirse eğer ki siz laktik asit çıkan bir egzersiz yaparsanız yani anaerobik glikoliz egzersiz tarzını yaparsanız o zaman en yüksek oranda growth hormonu yani büyüme hormonu çıkacaktır. Yani ona dikkat etmeniz gerekiyor. İşte compound egzersizlerin yani bileşik egzersizlerin squat, deadlift, bench press gibi daha fazla büyüme hormonuna sebep olmasının sebebi de temelde budur. Çünkü çok fazla kas aktivasyonu var ve çok fazla kilo altına girebiliyorsunuz. O zaman da işe yarayacaktır. Bu arada bununla alakalı çalışmalar var. Yani biz böyle compound egzersizler yaptığımızda büyüme hormonu çok yüksek seviyelere çıkıyor. Onun için biz sürekli bunu yapmalıyız diye bir şey yokmuş. Şöyleymiş. Onda ben aslında başka bir siteden baktım. Deal Strong diye. Şöyle. Mesela çalışmalar yapıyorlar. İşte sürekli olarak değişik tarzlarda squat yapıyor. Yani sumo squat yapıyor. İşte devamlı normal regular squat'a geçiyor falan. Pistol squat yapıyor. Burada diyorlar işte büyüme hormonu seviyeleri sürekli artmış mı? Hayır, artmıyor. Yani siz böyle sürekli ben deadlift yapacağım, bunun çeşitlerini yapacağım, squat yapacağım, bunun çeşitlerini yapacağım derseniz o da işe yaramıyor. Onun için yani bunlara dikkat etmeniz açısından hormon değerlerinizi optimumda tutmanız açısından bu bölümde eklemek istedim diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.